Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Meral Akşener'in hafta sonu Afyon'da yaptığı konuşmayı, o konuşmanın ardından konuşulması gerekenleri gündeme taşımaya çalıştık. Ve şunu sormaya, şunu anlatmaya çalıştım. Ya bir tane sağ siyasetçi de çıksın desin ki Allah da affetsin, millet de affetsin demeden. Kardeşim ben şurada hata yaptım ama bunu suçu başkasına yıkmak için değil. Yani o oradan böyle uğraştı, öbürü öbür taraftan kolumu çekti, bir tanesi bırakmadı falan filan. Ortada pek çok sözü söyleyen insan. Meral Akşener'in o sözleri üzerine konuştuk. Yayın arasında kusura bakmasın gelen o kadar şeyin arasında kayboldu gitti ama bir izleyicimiz, çok teşekkür ederim. Hani o konuşmanın ardından gazetecilerle de bir araya geldi. Bana olan kırgınlığını bile söyledi ama Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na, işte Kılıçdaroğlu yok, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kırgın olduğunu söylemedi diyen gazeteci Altan Sancar olmalı diye yazmış. Doğrudur, hatırladığım da buydu. Hakikaten öyle, Altan Sancar. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerde ne varın ötesine bir kere Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk yayında hatırlatmaya çalıştım. Miyase İlknur Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Elbette Meral Akşener'in sözlerini sormuş. Nezaketsizlik olur bunlara yanıt vermem diye cevaplamış o soruları Kılıçdaroğlu. Bence de doğrusunu söylemiş. Ama yani artık nezaketin peşinde koşmanın ne kadar anlamlı bir şey olduğunu da sokaktaki insan, seçmen tartışıyor. Hem de çok net bir şekilde tartışıyor. Hatta pek çoğundan şunu duyduğum, sizlerin de aklınızdan pek çoğunuz uzun aklından şunun geçtiğini biliyorum. Ya yeter kardeşim, yemişim nezaketini ya. Ya vurmasaya yumruğunu da bir kere de insanlar doğru düzgün bir şey yapıldığını görsün. Kafalardan geçen hikaye bu ama böyle yaşanmıyor elbette siyasetteki hikaye. Onun dışında Daron Acemoğlu'nun sözleri elbette çok ses getirdi. Daron Acemoğlu Cansu Çamlıbel'in sorularını, T24'ten sorularını yanıtlamış ve orada söylediği hikaye, yani en çok yansıyan hikaye şu: Türk halkını zor günler bekliyor. Bunu biliyoruz zaten Sayın Acemoğlu, bunu biliyoruz da orada asıl vurguladığı hikaye, yani ekonominin yoluna girmesi için yapılacaklar, atılacak adımların ötesinde Mehmet Şimşek'e geçmişte bu işte payı olan bir insana, buna yol vermiş bir insana nasıl güveneyim diye soruyor. Vallahi bu bölümü benim için son derece önemli. Eline koluna sağlık diyelim Cansu Çamlıbel'in. Ama bu bölüm son derece önemli. Özellikle elindeki tuzluğu görünce koşan insanlar açısından da son derece önemli. Yardım etmemiz lazım, Mehmet Şimşek'in önünü açalım falan filan diyen arkadaşlar. Umarım düşünmüşlerdir. Hakikaten olabilir mi acaba ya falan diye. Gerçi çok sorun olmuyor böyle durumlarda. Yani insanlar bir yerden yapışıyorlar. Müritleri oluyor insanların. O inananlarla birlikte devam ediyorlar hayatlarına. Kimse sıkıntısını yaşamıyor ama Daron Acemoğlu'nun sözlerinin o bölümü son derece önemli. Nasıl güveneyim diye soruyor. Yani onun yapacağından iyi bir sonuç çıkacağını, yani İşte 750 bas puanlık faiz artımının elbette işe yarayacağını söylüyor ama diyor ki ya kardeşim, bu tek başına umutlu olmaya yetmez. Bunun yanında demokratikleşmenin hızlanması gerekiyor Türkiye'de. Şimdi bir yandan hafta sonu boyunca şöyle şeylerle uğraşıyor insanlar. İşte IMF'den bir Türkiye'ye inceleme yapmaya gelecek. Bunlar kesin anlaşma imzalayacaklar. İşte yeni standby yolda falan. Ya kardeşim bak, İlk yayında da anlatmaya çalıştım. Bir sağ siyasetçi çıkıp gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilir. Hani geçmişte bizden para istedi bunlar, dedim ki verin lan başımızın gözümüzün sadakası olsun diyenler var ya. Şimdi çıkıp şunu söyleyebilir. O zamanki hani nereden senden para istediler? Sen zaten kuruluşun ortağısın ilk gününden beri. O senin payın, içeride kendi kredilerin içinde kullanabilmen için yaptığın katkı payı. Yani bireysel emeklilik gibi düşün bunu. Şimdi çıkıp şunu söyleyebilir ama Erdoğan mesela. E kardeşim bunu bir kredi kullanmak olarak algılamayın. İçsel bir seyahat olarak düşünün. İçsel bir yolculuk bu. Yani biz zaten oraya katkı verdiğimiz için istediğimiz zaman da hani böyle nakde sıkıştığımızda sakalımızı alıp çıkabiliyoruz. Bakın şaşırmayın buna. Bu söylenebilir. Ama asıl olan hikaye Daron Acemoğlu'nun söylediği şey. Diyor ki, çok büyük umutların olmaması lazım. Türkiye demokrasisi tamamen ortadan kalkmadı ama epey zayıfladı, kalitesi düştü. En önemlisi medya olmak üzere bazı ayakları kırıldı demokrasinin, diyor. E şimdi burada hayır diyebileceğiniz bir bölüm var mı? Hayır. Daron Acemoğlu konuşmasının devamında Beyaz Saray'dan da örnekler vererek, Amerikan demokrasisinden de örnek vererek diyor ki, dünyanın herhangi bir yerinde 10-15 sene bir lider görevde kaldığı zaman onun yıprandığını görürsünüz. Olumsuz etkileri ortaya çıkar. Afrika'da mesela örnekleri vardır diye anlatıyor. Ya ne acayip bir sıralama değil mi? Afrika'da deyince tam buradan bir atlama gerçekleştirelim. Bence önemli çünkü. Hafta sonu Sözcü gazetesinde çıkan bir haberle, Saime Başçı'nın haberiyle Türkiye'nin et tüketiminde de Afrika ligine düştüğünü gördük biz. Ya bakın bu rezalet değilse nedir? Ortalama 37.3 kiloluk yıllık et tüketimiyle Kongo, Tacikistan ve Fas gibi ülkelerle aynı seviyede şu anda Türkiye. Yani biz büyük bir başarı hikayesi anlatıyorduk. İşte şimdi buradan Daron Acemoğlu'nun sözlerine dönebiliriz. Çünkü sözler çok daha anlamlı hale gelecek. Afrika'daki liderleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama diyor ki hani Türkiye'de demokrasi açısından işler daha kötüye gidemez mi diyorsunuz? Diye soruyor Cansu Canlı. Ben diyor yerel seçimlerde bunun etkisinin görüleceğini düşünüyorum. Yani orada o seçime giderken seçim kampanyalarının içinde ne olacağı benim açımdan çok analize muhtaç bir durum. Çünkü 2019'da bunun etkilerini gördük biz. Şimdi önümüzdekinde yani Türkiye'de demokrasinin zayıf bir durumda olduğunu düşünüyorum ama 5 sene içinde de tamamen çökeceğine inanmıyorum ben, diyor. Haklı olarak Cansu da diyor ki, yani işte muhalif liderlerin ortaya çıktığı bir seçim yaşadık, şöyle bir şeyler oldu ve burada hani liderlikten bahsediyorsunuz ve siz Afrika'dan örnekler veriyorsunuz 10-15 sene görevde kalmasına. Mesela diyor Kılıçdaroğlu da dahil mi buna? Kesinlikle, diyor. Her şey çok hiyerarşik çünkü bu ülkede. Ve diyor bu yapının içinde başa çıkan o hiyerarşiyi kullanıyor. Burada da konuştuğumuz hikaye. Herkes bir gün o eşitsizliğin kendisine yarayabileceği ihtimaliyle o eşitsizliğe karşı çıkıyor. Yani o yükselmenin içinde biri tek adam seviyesine, tek kadın seviyesine çıktığı zaman hiyerarşi eleştirisini kesiyor. Daron Acemoğlu da ona vuruyor. Onun üzerinden gidiyor. Ve diyor ki, ben diyor Kılıçdaroğlu kazansa dışarıdan danışmanlığa çıktım. Biliyorsunuz zaten o tanıtım toplantılarında falan bir şey beklemiyordum ama zaten aktif görev almaya niyetim yoktu. Ama danışmanlık hikayesine ben sıcak da bakıyordum. Ve şimdi diyor ne yapılacağı konusunda ekonomiyle ilgili ne sıkıntı yaşanacağına geçelim. Diyor ki Türkiye'de verimlilik problemi var. Doğrudur, verimlilik problemi var ama yapısal sorunlara dikkat çekerek diyor ki yapısal reform başlamazsa 2023'ün sonunda biz geldiğimiz yere yine döneriz. Bakın Ağustos'un sonunda söylüyor bunu Daron Acemoğlu. Yani önümüzde kalan zaten Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 4 ay içinde. Çok büyük mucizeler beklenen ekonomi. Hafta sonu burada konuştuk ya. Şimdi Merkez Bankası 750 baz puanlık rekor bir artım yaptı. Ama tek başına faizle bu işin çözülemeyeceğini hala anlamamış gibi davranıyor. Hesaplaşma hala yok. Biz bu faizi niye indirdik kardeşim o zaman 8.5'a diye soran yok. 25'e niye çıktı diye soran hiç yok. Hiç kimse bir şey konuşmuyor ve 2 yıldır Türkiye'de ekonomide yaşanan yıkımın sorumlusunu aramıyoruz biz. Daron Acemoğlu da diyor ki Mehmet Şimşek'in kullandığı kelimeleri kullanırsam enflasyon ve para politikasının daha rasyonel hale gelmesi lazım. Nedir rasyonelde? Sadece diyor makro önlemler kesinlikle yeterli olamaz bunun içinde. Burada asıl olan hikaye ekonomik politikalarla birlikte demokrasinin de güçlendirilmesi. Burada hep konuştuğumuz hikaye. Ya ben diyor belki en önemli en can alıcı cümlesi bu. 10 sene boyunca yapısal problemlerin tamamını daha kötü hale getiren bir ekonomi bakanından nasıl umutlanayım? Ha, soru bu değil mi? Hepimizin sorması gereken hikaye bu değil mi? Bunların sorumlusu diyor, bu yapısal problemler ne zaman ortaya çıktı? Son 10 yıl içinde değil mi? E kimin ekonomi bakanlığı altında yapıldı? Mehmet Şimşek'in. E ben diyor yapısal problemlerden bahsediyorsam 10 sene boyunca bu işi bu hale getiren ekonomi bakanından nasıl umutlanayım? Öbür taraftan da Tayyip Erdoğan'ın 2024 seçimlerine çok önem verdiği aşikar ve inanıyor musunuz ki siz diye soruyor. Yerel seçimlere yaklaşıldığında saray faiz politikasına karışmayacak ve yine enflasyonu artıracak harcamalarda ve politikalarda bulunmayacak. Bakın can alıcı yer burası. Tıpkı bizlerin gördüğü gibi Daron Acemoğlu da Massachusetts'ten MIT'deki odasından baktığında görebiliyor bunu. Karışmayacağını düşünüyor musunuz gerçekten siz? İlk günden beri konuştuğumuz hikaye. Hakikaten düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Çünkü bir yerden sonra bu iş bıdırdanmalara dönüşecek. Ve denilecek ki ya bu, yani bu adamı şey yapsak mı? Yapılmadı mı daha önce? Merkez Bankası Başkanı kanununa aykırı şekilde üstelik görevden alındı ve kendi partisinin grup toplantısında Erdoğan gerekçesini şöyle açıkladı. Sözümüzü dinlemiyordu. Yalan mı? Aynı şey Hafize Gaye Erkan için neden uyarlanmasın? Ya da bir kademe üzerine çıkıp Mehmet Şimşek için neden yapılmasın? Daron Acemoğlu da aynı şeyi söylüyor. Siz buna inanıyor musunuz diye soruyor. Ben cevaplayayım. Ben inanmıyorum. Bakın Türkiye'de Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yaptığı 750 bas puanlık artışın ardından döviz hızla geriledi. Gördük değil mi bunu hep beraber? Yani küt diye bir düşüş oldu. Hem işte dolarda hem euroda. Ama ardından sadece 24 saat sonra döviz yavaş yavaş aynı yere gelmeye başladı. Ve şu anda 26 lira 58 kuruştan satılıyor Amerikan doları. Ve euroda 28 lira 77 kuruş. E kardeşim ne oluyor? Yani biz ne yaşıyoruz ki? Hani olumluluk. İşte bakın burada uzun süre konuştuğumuz hikaye bu. Ekonomide kullanacağınız silahlarınızın zamanında çıkartılması gerekiyor. Yani faiz artımı. Faiz artımını zamanında yapacaksınız. Belki o zaman 750 bas puan arttırmak zorunda kalmayacaksınız. Ama faizleri %18'e yükseltti diye bu ülkede 3 Merkez Bankası Başkanı'nın ard arda kellesini yiyebiliyorsanız ben de Daron Acemoğlu gibi düşünüyorum. E bunun bir garantisi yok ki. Siz karışmayacağını düşünüyor musunuz gerçekten Erdoğan? Eşyanın tabiatına aykırı mı? Neyse herkesin gördüğü şeylerle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bakın ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Ne kadar acayip değil mi sağ siyasetçiler? Bunu yapıyorlar ve ondan sonra da gerçekten herkesin yiyeceğini düşünüyorlar. Niye? Kendi kitleleri kütür kütür yiyor çünkü bunu. Hatta bir yandan da kılıf buluyorlar. Ya evet öyle bir şey demiş olabilir ama o zaman o lazımdı. Gazete Pencere'nin manşeti de bari bu kez boşuna çile çekmeyelim. Faiz artışı doğru ama yetmez. Reform şart. Onlar da Daron Acemoğlu'nun sözlerine yer veriyorlar. Acemoğlu'na göre ekonominin düzelmesi için faiz artışı devam etmeli. İçinde yargı da olan yapısal reformlar hayata geçmeli. Gelen dış kaynak da doğru yerde harcanmalı. Bakın ben bu bölümü atladım mesela. Yargı hikayesi. Hani hep burada konuşurken yıllardır şunu anlatmaya çalışıyorum ya, adalet karın doyurur mu? Doyurur kardeşim. Doyurur çünkü adaletin olduğu yerde yatırım da olur. İnsanlar paralarına çökülmeyeceğini, paraların birilerinden alıp birilerine dağıtılmayacağını iyi bilir. Bundan emin olursa, adalet sistemi tıkır tıkır çalışırsa bunların hepsi olur. Daron Acemoğlu da ona yol veriyor işte. Ondan sonra da diyor ki 10 sene boyunca bütün bu yapısal sorunları gündeme getiren ve onlarla mücadele etmeyen adama niye güveneyim ben? Bilmem. Hani Türkiye'de kerameti kendinden menkul çakma ekonomistler var ya, müritleri var mesela. Onlara sormak lazım herhalde. Ankara ve İstanbul diyaloğu kaybedilirse fatura size çıkar, çıkarsa çıksın. Meral Akşener gazetecilerle bir araya geldiği toplantıdan sonra yerel seçimlerde Türkiye genelinde aday çıkartmak için hazırlandıklarını yinelemiş. Ankara ve İstanbul'u bu hazırlığın dışında bırakmamış ama işbirliğine de kapıyı kapatmamış. Ben haberin kalanını kusura bakmayın midem bulandığı için okumayacağım artık. Yani Öyle de yaparım, böyle de yaparım. Şoför yanındaki koltukta otururum ama aynı parayı vermem. Giderken yol üzerinde inmem, son durağa kadar gelirim. Hatta bir turda arabayı ben kullanırım. Gittiği yer artık neresidir bilmiyorum ama sağ siyasetçinin isteklerinin artık sonunun gelmediğini herkes görmüştür herhalde. Ya günün en ağır haberlerinden, en acı haberlerinden biri, bir koy 965 al. Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi Ebrar sitesinin ardından hafta sonu bununla ilgili haberleri gördünüz. Çünkü orada ortaya çıkan gerçeklik şunu gösterdi bize. Bilirkişi raporu enkaz erken kaldırıldığı için yeterli şekilde hazırlanamıyor. Enkaz kaldırılacak diye bas bas bağıran insanlar kimlerdi? Bunlar değil mi? Orada ölen insanların suçlusu kim o zaman şimdi? Bu da işin Adıyaman bölümü. Adıyaman'daki deprem konutları için 3 şirket ve 13 şirketin kurduğu ortaklığa 8 milyar liralık ihale verildiği açıklandı. Firmaların ortak özellikleri devlete AKP döneminde milyarlarca liralık iş yapmaları. İçlerinden biri ise çok daha dikkat çekici. Türkiye Tek Yürek kampanyasına 1 milyon lira bağış yapan Özpolat İnşaat'a 965 milyon liralık iş verildi. 1, 965. Nasıl? İyi değil mi? Bence de. Bence de kesinlikle çok iyi. Yakışır. Hakikaten yakışır. Ama sen ne anlatırsan anlat. İnsanlar hiçbir şekilde konuşmalarında bir adım öteye gitmiyorlar ya. Bir koyuyorsun, 965 alıyorsun. Sonra diyorsun ki birader nasıl oluyor bu hikaye ya? Bu arada unuttum, o Ebrar sitesine ilişkin haberi de T24'ten Sibel Yükler yapmıştı. Emeğine saygısızlık etmeyelim. Herkes kullanıyor kütür kütür ama Gazete Pencere kullanmış. Onun adını kullanarak vermişler. Şimdi bu Türkiye Tek Yürek kampanyası hatırlatılmışken orada toplanan 150 milyar liranın nereye gittiğini herhalde sorgulamakta hakkımız değil mi? Ben de öyle düşündüm. Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay milletvekili oldu. Yeni Cumhurbaşkanı yardımcımız biliyorsunuz Cevdet Yılmaz. Ne sorarsan sor, görev alanımda değil deyip kaçıyor işin içinden. Biz bunu kime soracağız? Ya Ebrar sitesinde ölen onca insanın kanı gerçekten kimin elinde ya? Neyse, yani kısmet mi değil artık, neyse. Güzel haber. Kadın milli voleybol takımımız önüne gelen rakibini tıkır tıkır devirmeye devam ediyor. En son turnuvaya ev sahipliği yapan Belçika'yı da 3-1 yendi ve sadece grubundan lider olarak çıkmadı. Artık dünyanın gözünün üzerinde olduğu dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğuna da son derece yakın gidiyor. Herkesin en çok korktuğu rakip. Açık ara önde gidiyorlar ve bütün Türkiye'ye umut veriyorlar her şeyin ötesinde. Bunun için bile sadece ne kadar alkışlasak, ne söylesek hani az gelir. Gerçekten az gelir ama tıkır tıkır gidiyorlar. Çeyrek finale çıktılar şimdi Belçika'da yendikten sonra. Helal olsun. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın da en büyük favorisi şu anda. İyi ki varlar. Vallahi ne diyelim yani, iyi ki varlar. İyi ki böyle baktığımızda sevinebileceğimiz böyle bir şey var elimizde. Nasıl yoksullaştık görüyor musunuz ya? Yani sadece buna, burada sevinebilmek bile zor. Çünkü sığırın teki çıkıp giydikleri maç için üzerlerine giydikleri mayolara söz edebiliyor mesela. Niye? Sığır çünkü. Çok normal. Ona ilişkin laf söylemek mümkün değil. Cümle kuramıyorsunuz. Herkes korkuyor. Gerçekten korkuyor. Ondan sonra. Ya Meral Akşener mesela bu kadar konuşuyor. Tamam mı? Ben yapmadım. O yaptı. O engelledi. Bu tuttu. Öbürü kolumdan çekti. Bir tanesi saçımdan çekti. Geride bıraktı beni falan filan diyor. Ama mesela gazetecilerle bir araya gelmişken bence her şeyi bir kenara bırakıp tıpkı 14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı gibi özellikle Türkiye'de kadınların özgürlüğünün önündeki engelleri ele alıp mesela geçen hafta içinde olan ve Türkiye'de çok konuşulan ama bazı siyasetçilerin, özellikle sağcıların, yapış yapış sağcıların, o böyle mıç mıç gezinen sağcıların sessiz kaldığı İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki olaya ilişkin iki cümle kurmasını beklerdim mesela. Orada bir de arkamı döndüm, öpüşüyorlar, nevrim döndü falan diyen alçağa ilişkin iki cümle kurmasını isterdim mesela. Kurar mı? Bilmiyorum ki. Ama fotoğrafı hatırlamanızda fayda var. 27 Ekim 2016. 17 tarihi. 26 Ekim, özür dilerim. Aklınızın bir yerinde kalsın da. Lazım. Lazım. Sonra lazım olur. Çünkü bunu size kimse anlatmayacak. Gerçekten işlerine gelmeyecek çünkü. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti: nezaketsiz davranamam, size anlattığım Miyase İlknur röportajı. Orada Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum demekle yetindi, diyor Miyase İlknur. Ve ittifakın hala arkasında olduğunu vurgulayarak diyor ki, çünkü çalmadılar, çırpmadılar, kimseyi ötekileştirmediler ve 2019'da aldıkları oydan daha fazlasını alarak belediye başkanlarımız tekrar seçilecekler. Bakalım. Bu arada Sarp Sağkal'ın 3-4 satırlık bir haberi var. Ben devamını okuyamadım gazetenin içinden, gazete olmadığı için, ama bu bölümü bile son derece önemli. Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklara dayandırılan bir haber. Diyor ki, Akşener'in isim vermeden yürekte olabilseler diye eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yakın kaynaklar, size daha önce bu yakın kaynaklar hikayesini anlatmıştım, hatırlıyorsunuz değil mi? Unutmuyoruz, bu önemli. Arkadaşlar bu önemli, bunu unutmuyoruz. Kimdi yakın kaynaklar? Hatırlayalım hemen. Kimdi yakın kaynaklar? Bir haberde işte şuna yakın kaynaklar olarak adlandırıldıysa kimden bahsediyoruz biz aslında? Hep beraber hatırlayalım. Bir kez daha hatırlayalım. Kişinin kendinden. Ama öyle bir şey ki bu. Yani ben söylememiş olayım da sen böyle hani bana yakın kaynaklara dayandır. Sakın unutmayın bunu. Bakın, her sefer geçerli mi? Her sefer geçerlidir bu. Baba oğluna yapmaz şu yaptığım kıya. Ama gördüğüm kadarıyla unutulmuş, hoş değil. Şaka bir yana. İmamoğlu'na yakın kaynaklar diyormuş ki ne? Bir başbakan ve cumhurbaşkanını yendi, %5-6 tanınırlıkla aday oldu. Buna başka kim cesaret etti? İmamoğlu'na yakın kaynaklar. Hatırlıyoruz. Devam. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu. Para peşindeler diye bir haber var. Bakan Şimşek ilave gelire ihtiyaç olduğunu açıkladı. Vergi denetimleri artacak. Ek bütçeyi finanse etmek için kaynak arayışına giren iktidar vergiye yüklenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükelleflerle vergi kaçağını izlemeye aldıklarını açıkladı. Şimşek, kira gelirini beyan etmeyen 240 bin kişiye mesaj gönderdik. Ne demek mesaj gönderdik? Ateşle, ateşle diyor, ateşle. Gelir alırım diyor. Bugün birinci sayfadan da hatırlatılmış. Bakın, arkadaki kitap benim için önemli bir kitap. Aslında iki kitap o. Hatta bende onlardan bir tanesi, eski baskılarından bir tanesi. Kütüphanede bir yerde duruyor. Ama bulmam çok mümkün olmadı. Bugün Oktay Akbal'ın da ölümünün 8. yıl dönümü. Çok önemli bir isim bizim edebiyatımız için. Öykücü olarak çok önemli, romancı olarak önemli. Daha önemlisi, Oktay Akbal aynı zamanda edebiyat çevrelerinin çok iyi tanıdığı isimlerden biri. Bu arkamdaki kitap, Şairler ve Ben kitabı, iki kitabın birleştirilmesi. Şair dostlarım, Şairler ve Ben. Onlar birleştirilerek böyle bir şey çıkartılıyor ortaya. Ve kitap yeniden basım yaptı. İçinde, beni kitabı görünce en çok heyecanlandıran hikaye şu. Oktay Akbal'ın o sözünü çok seviyorum. Çünkü yeni basımlarında, bendeki herhalde 70'lerin sonundaki bir basımıydı. Bayağı eskimiş bir kitaptı, yıpranmış, ama bulursam onu da gösteririm size. O söz önemli. Diyor ki, burada şair dostlarım ifadesini kullanırken artık biraz çekiniyorum. Çünkü bazıları şu anda dostum değil diyor. Yani onlarla ilişkilerimiz, 26-27 yaşındaki Oktay'ın dostluğu vardı. Ama zaman geçtikçe o dostluk köreldi. Bu haftanın kitabı o. O isimlerden bazılarını burada edebiyat yayınları yaptık, üzerinde konuştuk. Neyse, yeri geldiğinde anlatırım. Cuma sabahı, bir aksilik olmazsa, tam da Eylül'ün ilk günü oturur konuşuruz. Biz devam edelim gazetelerle. Oktay Akbal'ı da bir kez daha saygıyla ve rahmetle analım. IMF tanımak için geliyor. İktidar IMF ile ilişkilerin yeniden başlayacağı iddialarını yalanladı. Türkiye'ye gelecek üst düzey IMF yetkililerinin ekonomiyi yakından öğrenmek istediğini öne sürdü. Hatırlıyor musunuz? IMF yetkilileriyle bir otelde görüşüldü diye birilerinin tepesine çıkılmıştı. Hatırladık mı? Şimdi bizi tanımak için geliyorlar. Lan yeni mi tanıyorsunuz 22 yıl sonra? Ya bence son derece inandırıcı. Sizce? Ben mutmain oldum. Demin hissetmişsinizdir. Şöyle bir titredim o arada işte. Mutmain oldum. Ama bir daha olabilirim, çok sorun değil. Hatta yani iyi bile olur. Sabah gazetesinin manşeti yangından kaçtı, düğüne koştu. Çanakkale'deki yangını Amerika'dan izleyen ve umarım söner diye mesaj atan CHP'li belediye başkanı Ülgür Gökhan özel kaleminin nikahında ortaya çıktı. Önceki akşam bir düğünde ortaya çıktı diye. Özel kalem müdürü Ayşe Sevil Albay'ın nikahını kıymış ve gayet sağlıklı görünmüş Başkan Gülhan. Biliyorsunuz hani sağlık nedeniyle oradayım falan ifadesi olmuştu. Şimdi düğünde görülmüş kendisi. Özel kaleminin düğününü tabii ki yapacak da yani nasıl olacak bu işler, tartışması nasıl olacak? Ama göreceğiz bakalım. Bakalım Sabah gazetesinde. Yani muhtemelen bir hafta boyunca bunu tartışacağız. O yüzden buradan okuyayım da size. Rafet El Roman demiş ki kısırlaştırma ameliyatı geçirdim. Kısırlaştırma ameliyatı. Acaba o mesela kısırlaştırma ameliyatı olarak adlandırmasak da mesela vazektomi falan gibi bir şey mi? Kısırlaştırma ameliyatı deyince çünkü dış parazit aşın yapıldı mı diye de sormak lazım. Benim aklıma ilk gelen soru. Ama bunun üzerinden gideceğiz muhtemelen. Çünkü kızları daha sonraki evliliğinden oğlu olunca çok bozulmuş. O da kısırlaştırma ameliyatı olmuş. Bence söz versen yeterliydi yani. Söz verdim, bir daha sevişmeyeceğim dedim. Kısırlaştırmaktan vazgeçtik. Ama işte dikkat nasıl çekilir, böyle çekilir. Bravo. Sözcünün manşeti, çocukları pistten alalım. Türkiye'de kimse kazık kendisine girmedikçe başkalarının yediği kazıkla ilgilenmez. Azinesinin sözü aslında bu. Onun üzerinden konuşuluyor ve hani can acıyana kadar kimse sesini çıkartmaz anlamında Aziz Bey'in, rahmetli Aziz Bey'in sözleri bu. İşte orada benzine zam arabası olan düşünsün, doğalgaza zam ısınan düşünsün, elektriğe zam yakan düşünsün, faize zam kredi borcu olan düşünsün. Faize zam yapılmadı, yükseltildi. İkisinin arasında fark var. Yazdıkça mı gaza geliyorsunuz nedir bilmiyorum ama bir bakmakta fayda var. İki bakan, iki farklı yaklaşım. Ya bu hani aslında bu Mehmet Üçtunç Tashas Kayısoğuşafı'nın sözleriyle başladı biliyorsunuz. Biz dedi, kesin karar aldık dedi. Depremde yıkılan yerlere tekrar ev yapılmayacak dedi. Şimdi yeni Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da dedi ki biz dedi aynı yere yapacağız çünkü yer yok dedi. Şaşırdınız mı? Zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Meral Akşener İsmail Saymaz'a konuşmuş. Ona da demiş ki kendisini ittifakı oy kaybettirmekle suçlayanlara bu kafayla gidin askere, tez alırsınız tezkere. Çok açıklayıcı gerçekten. Türkiye'de siyaset hakikaten minnettar size. Çok gerçekten. Bir günün manşeti, binlerce gencin hayalini çaldılar. Üniversite mezunu 187 bin işsiz İşkur'a başvurdu. Kalifiye işsizler. Türkiye yüzyılıydı, Texas yüzyılı oldu. Ülkede çeteleşmeyle gelen silahlı şiddet olayları artıyor. İki günde 6 kentte 7 silahlı saldırı olayı yaşandı. Sokaklar artık güvenli değil, uzmanlar uyarıyor. Deniz Güngör'ün haberi. Yani Yassıada tartışması devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya çıkıyor. Diyor ki benim diyor eşimle oraya gittiğimi haberini yapanlar şerefsizdir, haysiyetsizdir falan diyor. Sonra fotoğrafı kendi paylaştı, ortaya çıkıyor. Diyor gittim. Gittim eşimi. Ama müze gezmeye gittim. Yemeğe gitmedim. Yani Yersen ve Totoroşlar mıydı grubun adı? Öyle bir şey işte. Ama adam asıl sorulacak hikaye bu. Ya sen iyi bir İçişleri Bakanıysan döneminde atadığın otacı dahil herkes neden görevden uzaklaştırıldı? Yok kötü bir İçişleri Bakanıysan o dönemde insanları nasıl bu kadar aşağıladın ve bu suçun sorumlusu kim? Sokaklarda herkes takır takır silah atıyor. 15 yaşında bir çocuk Tokat'tan ölüyor mesela. Öbür taraftan kafasına göre racon kesenler var. Evrensel'in manşeti, sihirli söz mücadele. Kayseri'den metal, tekstil, belediye ve askeri iş kollarından gazetemize mektup yazan işçiler, kar rekoru kıran patronların kendilerini yoksulluğa mahkum ettiğini anlatarak Hak İş ve Türk İş'e neredesiniz diye seslendi. İyi seslenmişler valla. Bu arada HDP 4. Olağanüstü Kongresi'ni yaptı. Partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu. Değişim vurgusu onlarda da gündemdeydi. Bizden korkmaya devam edin diye konuştu Cahit Kırkazak. Bu anlamıyla hani kendi öz eleştirisini en rahat ve en ortada yapan parti. Hakkını yememek lazım. Gerçekten çok rahat öz eleştiri verebilen parti. Değişimi çok daha hızlı yapabilen bir siyasi parti. Bakalım bundan sonrası ne gösterecek HDP açısından, Yeşil Sol açısından. İlginç. Devam edelim. Evrensel böyle. Dur Yeni Şafak'ı göstereyim size. Güzel gazete. Allah var Güzel gazete. Yüreklere de su serptiler. Yangınlara kısa sürede müdahale edildi. Sıcaklık ve iklim değişikliği gibi sebeplerle yangınlar tüm dünyada artarken Türkiye'de bu yıl yangınlara müdahalede gösterilen başarı yüreklere su serpti. Bu başarıda ekiplerin fedakarca çalışması, alevlerin İHA'larla hızlı tespiti, erken müdahale ve yangın filosunun genişlemesi etkili oldu. Şimdi ben bu haberi niye okudum size? Utanmazlığı görün diye. Aynı adamlar, aynı gazete Bekir Pakdemirli yok ya alakası yok uçakla mı müdahale edilir dediğinde de utanmadan onu savunuyordu. Nasıl? Yanıtmaz ki seni bir siyasal İslamcı. O zaman oydu, bugün bu. Ne olacak ki? Faiz, Allah belasını versin faizin. Mehmet Şimşek'e başa getirdik, biz de teslim olduk. Yani faiz de arttı aslında 750 bas puan. Biraz belden de aldırsak aslında omuzlar falan oturmuş. Yani yüzsüzlük bu adamın için hayat tarzı ya. Niye? Çünkü okuru da sorgulamıyor ki. Umurunda değil. Biri çıkıp demiyor ki birader sen hakikaten ruh hastası mısın ya? Oğlum kafan mı gidip geliyor senin? Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip bir şey. Ama böyle. Maalesef. Herkes bir yerinden tutup çekiştiriyor işte. Ama asıl konuşması gerekene bakıyorlar mı? Bakmıyorlar. Vallahi doğruya doğru. Kimsenin öyle bir şey kovaladığı falan yok. Herkes aklını eseni yapıyor. Nasıl olsa diyor insanlar unutacak. Kimsenin kafasında da kalmayacak zaten. Aman ölümlü dünya ya salla. Nereye gidecek hikaye? Ne olacak? Çok acayip ya. Bugün yani söyleyeyim söylemeyeyim bilemedim ama Erdoğan'ın uzunca bir dönem konuşmalarını da yazan Aydın Ünal bir yazı yazmış Yeni Şafak gazetesinde. Evet yine mağduruz, hayat hakkımıza müdahale etmeyeceksiniz, bizimle yaşamayı öğreneceksiniz gibi böyle saçma sapan bir şey. Hani işte otobüsü durdurarak ibadet etmek isteyenlerle ilgili falan. Biz diyor bu ülkenin nasıl sahipleriyiz. Çok haklı ya. Valla insanlar aynı sertlikte cevap veremediği müddetçe korka korka, titriye titriye aynı sertlikte cevap veremediği müddetçe Aydın Ünal çok haklı. Valla ben ona söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Anca arasında konuşsun herkes. Böyle arkadaş toplantılarında falan bik. Öyle sonra arazi olsun. Çok haklı adam çıkıp söylüyor. Bize alışacaksın kardeşim diyor. Sokakta da alışacaksın. Ben de ibadetinden vazgeçmem. Her yerde yapabilirim. Sen de alışacaksın diyor. Yani bu rahatlıkta insanlar söyleyemiyor. O alçak kadına cevap veremiyor insanlar. Ama ondan sonra sosyal medyadan klasik bir klavye delikanlılığıyla herkes yardırıyor. Akşam CHP'li Başkan Halim Karaca bayrağı reklama alet etti. Hani bu konudaki uyarısını Faruk Bildirici'nin her gün hatırlamakta fayda var. Seçim yaklaşırken buradan gidecekler tek tek belediye. Ama onlar da malzeme veriyor ya. Vallahi helal olsun. Ciddi söylüyorum. Fethiye Belediye Başkanı Türk bayrağının üzerine adını yazdırıp belediyenin logosunu da bastırıp sokaklara asmış. Biliyorsunuz bayrak kanununa da aykırı bu. Bayrak logo olarak başka logolarla bir araya getirilemiyor. Bayraklar toplanıyor. Reklam ajansı jest yapmış diye bir açıklaması var belediye başkanı. Reklam ajansı jest yapmış. Hangi gerizekalı reklam ajansıyla çalışıyorsanız sayın başkan. Yani en azından bunu bilmeyecek kadar saf olduğunu yememizi istiyorsanız bunu. o reklam ajansının burnundan getirirsiniz bu hikayeyi. Bakın, bayrağı kullanmak nasıl ki hani bu ülkede başı sıkışan her yapış yapış sağcının ilk aklına gelen hikaye ise sizin aklınıza gelemez, gelmemeli. Neyse, vardır herhalde bunun da bir çözümü, bilmiyorum ki. Eline malzeme veriyorsun insanların, ondan sonra bunu nasıl yaparlar? İşte belediyeler üzerinden haber yaptırıyorlar. Yapılmasına izin verme. Böyle saçma sapan işler yapma. Yapma ki ondan sonra çıkıp böyle suratına çarpa çarpa adilen oradan diyebilesin. Öbür türlü olmuyor ki. Takvim gazetesinin manşeti: yüz akı enkazda kaldı, ayaklarından yaralandı, duvarı çatlak evde ders çalıştı, YKS'de 522 puan alarak ilk yüze girmeyi başardı. Kim o? Başak Heybeli, Hatay'da deprem yaşamış genç bir kardeşimiz. Ama şunu sormuyor bak. Ya biz bu depremi niye yaşadık kardeşim? Depremde onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan neden öldü? Sonra goy goyla gidelim. Başak'ın haberini yapalım. Başak üzerinden herkes sevinsin, mutlu olsun. Değil mi? Vay arkadaş ya. Neyse, biz devam edelim. Böyle önemli bir gazetenin önemli bir yaklaşımı tabii. Bu arada kendilerini aşacak bir haber de var içlerinde. Göz haltı diye. Göz altı değil, göz haltı. Melisa Döngel estetikte sınır tanımadı. Güzelleşmek uğruna ne yapacağını şaşırdı. Göz altlarına basur kremi sürdüğünü açıkladı. Ancak uzmanları kızdırdı. Çok zararlı. Göz altına basur kremi sürmek mi? Yani herhalde. Hocam ben 46 yaşındayım. Buyurun. Evde herkes ishal. Ne yapayım? Yani tutayım mı? Ben mi tutacağım? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Nedir bu hocam? Antibiyotikli yoğurt mu? Antibiyotik değildir bir kere o. Antibiyotikli yoğurt yok. Zaten eczane yoğurt satmaz. Hani bilmiyorum, o konuda hemfikir olabilecek miyiz sizde? Probiyotikli, prebiyotikli falan olabilir mi acaba? He lan, evet ya, öyle sonunu biyotik dediğini hatırlıyorum da. Anti, pro, pre, çok da önemli, bence de değil. Bence de değil, yoğurt ye demiş sana. Neden? Eczacı o çünkü. Neden? Eczacı zaten gıda tavsiye eder. Olayı o onların. Paracelsus diye bir adam var, o öyle diyor çünkü. Muhakkak gidiyor, yediklerinizle diyor, şey yapacaksınız diyor. Yani gümrükleme bölümü de onunla yapılacak diyor. Neyse, hoca da uyanmış zaten. Şey, bu dediğiniz probiyotik yoğurttur diyor. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Bu tip yoğurtlar da yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlar. Viral ishaller, turist ishali. Turist ishali. Turist ishali nedir? Bak sana çok net örneğini vereyim. Çok net. İstanbul'da Sultanahmet tarafında. Onun dışında mesela tatil beldelerinde birkaç tanesi için hani isim verebilirim sana mesela. Çeşme'de tam arka tarafta otobüslerin kalktığı yerdeki o yol üzeri esnaf lokantalarında. Ankara'da bir iki tane sağlam vardır. Oralara gittiğinde insan nevrini döndüren yemekler olur. Çok güzeldir yemekler genelde gerçekten, ama orada hem sıcak sıcak hem de acele acele yediğin için bir süre sonra motor bozulur. Turist ishali. Antibiyotik ishali, irritable bağırsak, irritable bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalığı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, astım, alerjik rinit, besin alerjisi ve idrar yolu enfeksiyonunda da bu yoğurtlardan destek alabiliriz. Hangi yoğurtlar? Antibiyotikli değil, probiyotik. Ya sen git doğru düzgün eczaneye gidiyor musun gerçekten sen ya? Mektubu yazan. Harbiden eczaneye gittiğinden emin misin sen? Bir yere gitmiş ama. Bence kahvede arkadaşları söyledi. Büyük ihtimalle. Haftayı benimle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. 8. yılımızı kutladık. Önemli, zor bir zaman geçti. Gerçekten çok zor bir zaman geçti. Hafta sonu sağ olsunlar çok sayıda insan kutlama mesajı yolladı. Sosyal medyada sayfalarınızı işgal etmemek için onlara teşekkür edemedim ben. Sonradan bir mesajla teşekkür ettim. Bir kez de buradan teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, sizler de kutladınız. Herkes iyi dileklerini yolladı dünyanın dört bir yanından. Birlikte yaptığımız işin birlikte sonucunu görüyoruz işte. 8 zor sene. Gerçekten çok zor geçti. Ama dediğim gibi hani bu bir yapış yapış vıcık vıcık bir sağ siyasetçi gibi çok zorlandım ben ya, beni kimler nasıl zorladı falan, ben bir şey yapmadım onlar yaptı falan diyecek değilim. Ben seçtim bu işi, ben yapmaya çalışıyorum ne kadar becerebilirsem. Sizler de sağ olun, çok yardımcı oluyorsunuz, yani omuz veriyorsunuz, her şeyden önce omuz veriyorsunuz biz buradayız diyerek. Bu çok önemli, çok değerli, çünkü bunun en büyük bileşeni aynı şeye inanmamak. Biz hayata aynı yerden falan bakmıyoruz. Ama aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Bunu yaparken de birbirimizden vazgeçmeden yapmak telaşındayız. Zor bir hedef mi? Çok zor. İmkansız mı? Asla. O zaman oturup konuşarak çözeceğiz bunu. Yolunu böyle bulacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız mümkün olduğunca. Hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunu aklımızdan bir an bile çıkartmayacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.